Ayrım 4.
Çokça şiir yazıyordu. Sonra ceza davalarına bakma görevi verildi düşünürümüze. İbni Haldun bu görevdeyken birçok kimselerin hakkını koruduğunu söyler. Daha sonra Vezir Ömer tahta geçti. Onun döneminde de İbni Haldun ilgi gördü. Ne var ki o ortamdan ayrılmak istiyordu. İzin almak için epeyce uğraştı. Sonunda Endülüs'e, İspanya'ya gitmek için izin aldı. Tilmisan'ın dışında nereye gitmek istersen gidebilirsin denmişti kendisine. Hicri 764'te, miladi 1362, Endülüs'ün yolunu tuttu. Kırnat hükümdarı ve Beni Ahmer sülalesinden Ebu Abdillah Muhammed'e karşı bir ayaklanma olmuş, Muhammed de veziri Lisanüddin Ebu Abdillah İbnül Hatip ile birlikte Fas'a sığınmak zorunda kalmıştı. İşte o sıra İbni Haldun onlarla tanışma olanağı bulmuştu. Onlara iyilik yapmıştı. Önce İbnül Hatip, onun aracılığıyla da Muhammed'le iyi bir dostluk kurmuştu. Muhammed ve veziri İbnül Hatip sonra yeniden Kırnata'ya dönmüşler. Muhammed yine tahtına oturmuş, İbnül Hatip de eski görevini yani vezirliğini elde etmişti. İbni Haldun'un Endülüs'e doğru yola çıktığı tarih, onların eski saltanatlarına dönüşlerinden sonraya rastlıyordu, birkaç ay sonraya. İbni Haldun Kırnata yakınlarında bulunurken Muhammed İbnül Ahmer'le veziri İbnül Hatip'e gelmekte olduğunu ve durumunu anlatan bir mektup yazıp gönderdi. İbnül Hatip bu mektuba İbni Haldun'a hoş geldin diyen ve onu son derece öven uzunca şiirler yazıp göndererek karşılık verdi. Şiir şöyle başlıyordu. Kuraklık olan bir ülkeye yağmurun gelişi gibi oldu gelişin. Uğur kuşu gibi geldin, hoş geldin, safa geldin. İbni Haldun Kırnata'ya girerken sultan büyük bir ilgi ve törenle karşıladı. Sarayında köşeler, döşekler hazırlattırdı. Sonra vezir İbni Haldun'u konuk olacağı yere götürdü. Onuruna toplantı düzenledi, yüksek meclisini topladı. Ve daha birçok ilgi, saygı dile getiren tutum ve davranışlarda bulundu. Sonra Hicri 765, miladi 1364'te Kaştale, Castilla kralı, Usfuneş, Alphonse oğlu, Hunşu oğlu Bıtru, Petrus ile görüşmek ve Muhammed İbnül Ahmer'in bir barış önerisini iletmek üzere İşbiliye'ye, Sevilla gitti. Önemli armağanlar götürdü. Bu kente gittiğinde kralla görüştü. Bu arada Haldun oğulları ailesinin oradaki anılarına tanık oldu. Kral İbni Haldun'un orada bir geçmişi olduğunu biliyordu. Kral İbni Haldun'un orada kalmasını istedi ve kendisine ailesinin orada nesi varsa hepsini vereceğini söyledi. İbni Haldun uygun biçimde kabul edemeyeceğini anlattı ve gerekli görüşmelerden sonra bir takım değerli armağanlarla döndü. İbni Haldun aldığı armağanları İbnül Ahmer'e verdi. Ona karşılık olarak Kırnata'ya bağlı Bire köyünün sulu topraklarını armağan etti İbni Haldun'a. Bir de ferman yazıp verdi. Tam bu sırada İbni Haldun'un kendisiyle iyi tanıştığı Ebu Abdillah, Bicayi'yi ele geçirmiş ve İbni Haldun'a da gelip kendisiyle birlikte çalışması için mektup göndermişti. Zaten o sıralarda İbni Haldun'la Vezir İbnül Hatip arasında bir soğukluk başlamıştı. Düşünürümüz mektup alır almaz hemen İbnül Ahmer'den yani Kırnata Sultanı'ndan izin istedi. Sultan izin vermek istemedi. Sonra direnince izin almayı başaran İbni Haldun, Hicri 766, miladi 1365 yılında Bicayi'nin yoluna koyuldu. Bicayi emiri Ebu Abdillah, devletinin ileri gelenleriyle birlikte ve törenle karşıladı İbni Haldun'u. İbni Haldun, Ebu Abdillah emirliğinde önemli devlet işleri üstlendi. Tüm gücüyle yararlı olmaya çalıştı emire. Ne var ki Ebu Abdillah ile amcası oğlu Kosentini emiri Ebu Labbas arasında çıkan bir savaşta Ebu Abdillah yenildi. Bicayi'ye üzgün olarak döndü ve İbni Haldun'un da yardımıyla sağlanan devlet gelirlerinin tümünü Araplara dağıttı. Ebu Labbas da yeniden karşılaştı ama bu kez kurtulamadı, savaş alanında öldürüldü. Sonunda Ebu Labbas Bicayi'yi ele geçirdi, İbni Haldun'a dokunmadı, hatta saygı, ilgi bile gösterdi. Ne var ki İbni Haldun burada daha çok kalmanın doğru olmayacağını, tehlikeli olacağını anladığından izin alıp ayrıldı oradan. Biskra'ya gitti çünkü o sırada Tilmisan'da egemen olan Ebu Hammu Musa'dan bu yolda mektup almıştı. Ebu Hammu İbni Haldun'un Bicayi'den ayrılıp Biskra'ya gittiğini öğrenince hemen yeni bir mektup yazdı ve kendisiyle çalışmak istediğini bildirdi İbni Haldun'a. Ama İbni Haldun bu öneriyi uygun biçimde kabul edemeyeceğini belirtti. Devlet ve politika işlerinden ayrılıp araştırma ve öğrenci yetiştirmişleriyle uğraşmak istiyordu. Bu isteğini de Ebu Hammu'ya bildirmiş ve kendisinin önerisi konusunda bağışlamasını dilemişti. Biskra'da bulunurken eski dostu Vezir İbnül Hatip'ten bir mektup aldı Kırnata'dan. İkinci bir mektup daha aldı. Özlendiği ve beklendiği bildiriliyordu bu mektuplarda. İbni Haldun'a yeniden devlet işlerinde çalışması konusunda istek açılamak isteniyordu. İbni Haldun bu mektuplara da uygun biçimde karşılık verdi ve bir süre devlet işlerine atılmadı. yeniden mektuplaşmalar oldu. İbn Haldun devlet işlerine pek karışma yoluna gitmedi ama yine de sürüklendi. Bicai egemeni Ebu Labbas'a karşı birleşen Ebu Hammu ve Tunus Sultan Ebu Hafs oğullarından, Hafsilerden, Ebu İshak'ı destekleme gereğini duydu. Ve bir sürü olaydan ve birçok yer değiştirdikten sonra bir kaleye, daha doğrusu kalenin çevresinde bir kesime çekilerek kendini yeniden bilime verdi. Eğer yakasını bırakırlarsa orada kalmayı ve bilim uğraşılarında bulunmayı çok istediğini yazıyor. Ne var ki sonra Fas'a çektiler onu. Çağrı üzerine Fas'a gitti. Yıl Hicri 774, miladi 1372. Bir süre çok iyi karşılandı. Kendisine devlet kesiminde görev verildi. Ancak aradan çok geçmeden sultanlar ve vezirler arasındaki çekişmeler yüzünden başı derde girdi yine. Ama yine de kitaplara, bilim yönüne kendini verme olanağı buldu. Bununla birlikte pek rahat değildi. Rahat olmak ve kendini en çok istediği alanı, bilim alanına bütünüyle vermek istiyordu. Bu amaçla izin aldı. Yeniden Endülüs'e, İspanya'ya yöneldi. Yıl Hicri 776, miladi 1375. Ama Endülüs'e, Kırnata'ya gittiğinde yine ilgi gördüyse de ortam kendisine pek elverişli değildi. Dostu Vezir İbnül Hatip de tutukluydu. İbnül Hatip'in kurtarılması için bir takım çabalarda bulundu. Kendisinden kuşkulandılar ve Sultan İbnül Ahmer'i onu yeniden Kuzey Afrika'ya döndürülmesi için kandırdılar. İbnül Ahmer, İbni Haldun'a oradan ayrılması için uygun bir uyarıda bulundu ve İbni Haldun İspanya'dan ayrılıp Tilmisan'a dönmek zorunda kaldı. Ailesiyle birlikte oraya yerleşti ve kendini bilim alanına verdi. Yıl Hicri 776, miladi 1375. Tilmisan Sultanı kendisine görev vermek istedi. Anlaşılan yine rahat bırakılmayacaktı. Oradan uzaklaşmak zorunda kaldı ve bilime daha çok kendini vereceği bir yer aradı. Tilmisan'la Biskra arasında bulunan Batha'ya gitti. Arif oğullarına sığındı. Ticaret kentinin güneybatısında bulunan Küzul Dağı yakınında bulunuyorlardı bunlar. Bunlar Tilmisan Sultanı'nın İbni Haldun'u ve ailesini bağışlaması için aracı oldular. Ve İbni Haldun'u İbni Selame Kalesi'ne götürdüler. Burada konuk yaptılar ve İbni Haldun burada 4 yıl kaldı. Bu kale İbni Haldun için son derece önemlidir. Çünkü İbni Haldun burada bilimsel çalışmalara kendini bütünüyle verme olanağı buldu. Daha önce yazmaya başladığı mukaddimesini de burada bitirdi. Demek ki mukaddimenin yazılıp bitirilişi Hicri 782, miladi 1379 yılına rastlıyor. İbni Haldun mukaddimeyi bitirdikten sonra aynı yıl Tunus'a gitti. İbni Haldun o sırada 47 yaşındaydı ve ömrünün en büyük ürününü vermiş olmanın, kendi çağından çok sonraki düşünürleri ve bilim dünyasını etkileyecek olan mukaddimeyi yazmış olmanın coşkusu içindeydi. Karşılaştığı nice olayları incelemeler içinde değerlendirerek kaleme almıştı mukaddimeyi. Yaşadığı her şeyi not etmiş, daha önce de yaşananlarla karşılaştırmış ve öyle yazmıştı. Tam gerçekçi biçimde ve o gerçekten inanılmaz dehasını kullanarak. Bu çalışmasıyla çağını aşmıştı, geleceğin dünyasına da ışık tutmuştu. Belki de bunu başarmak için katlanmıştı onca sıkıntılara. Bu amaçla saraylara, devlet işlerine ve politikaya girmişti. Ama devlet işlerinde çalışırken, politik dalgalanmalar içinde yaşarken asıl amacını unutmamıştı ve ona göre bakmıştı her şeye. Düşünürümüz Tunus'a bu coşkuyla gitti. Doğduğu kente vardı. Tunus Sultanı'nın isteğiyle öğrenci yetiştirmeye ve araştırmalarını sürdürmeye koyuldu. O dönemde Tunus Sultanı bulunan Ebu Labbas Ahmet, hükümdarlığı 1370-1394, İbni Haldun'un mukaddimeden sonraki tarihi de yazıp bitirmesini düşündürendir. Bu alanda ona her türlü olanağı sağladı. Düşünür de çalışıp tarihi de yazdı ve bir nüshasını hükümdara sundu. Sultan Ebu Labbas çok büyük ilgi gösteriyordu İbni Haldun'a. İşte bu ilgi bir takım kişilerin onu kıskanmalarına yol açtı. Ve İbni Haldun daha çok sürtüşmelere yol açmamak için hacca gitme gerekçesiyle Tunus'tan ayrıldı. Yıl Hicri 784, miladi 1382 Aralık. İbni Haldun'un yaşamında bundan sonra da birçok olaylar yer aldı. Ama bunlar bizim konumuz yönünden pek önemli değil. Düşünürümüzün büyük yapıtı mukaddime ve bu yapıtın oluşmasını hazırlayan yaşamı bizi ilgilendiriyor daha çok. İbni Haldun hacdan dönüşünde Mısır'a yerleşti. El Eser'den ders verdi. Kadılar Kadısı Kadiul Kudat oldu. Hilmi Ziya ülkenin deyişiyle hukuki reformlara yöneldi. Bakınız İslam felsefesi kaynakları ve tesirleri sayfa 229. Beliren hoşnutsuzluklar yüzünden bir aralık ayrıldı. Sonradan geldi ve yeniden aynı göreve atandı. Elçi olarak Timur'a gönderildi. Timur'la görüştü ve Mısır'ın bir tehlikeden kurtulmasını sağladı. Hiç değilse bu konuda katkısı oldu. ve Hicri 25 Ramazan 808, miladi 15 Mart 1406 yılında 74 yaşında göçtü bu dünyadan. Dipnot Taha Hüseyin, Felsefetü İbni Haldun el-İctimaiye, sayfa 23. Turan Dursun. İbni Haldun'un tarihsel felsefi öğretisinin toplumsal temelleri. S.M. Batseva. İbni Haldun'un 1332-1406 temel yapıtı insanın toplumsal yaşamının niteliği üzerinenin dayandığı toplumsal öncüller sorunu, şimdiye kadar çözümlenmemiş olmakla kalmamış, bu büyük Arap düşünürü konusunda yazın alanına böyle bir sorun bile getirilmemiştir. Marksizm, Leninizm, sınıflara bölünmüş bir toplumda, toplumsal fikirlerin her zaman sınıf fikirleri, taraflı fikirler olarak ortaya çıktığını öğretmektedir. Bir toplumsal öğretinin sınıfsal köklerine ilişkin sorununu çözmeden bu öğretinin özünü, tarihsel niteliğini ve anlamını kavramak olanaksızdır. Bu nedenden ötürü İbni Haldun'un tarihsel, toplumsal teorisini incelemede en önemli sorun onun sınıfsal niteliği sorunudur. İbni Haldun yapıtını toplumun yaşamına hükmeden yasaların incelenmesine ayırmıştı. Öğretisini şöyle dile getirmiştir. Bağımsız bir bilimdir. Çünkü özel bir konusu vardır. Toplumsal yaşam ve insan toplumu. Kendi başına ortaya çıkan yeni bir bilimdir ve ben bu konuya ilişkin herhangi bir şey söylemiş bulunan tek bir kişi bilmiyorum. Bu yeni bilimin tarihle ilişkisini açıklarken İbni Haldun, tarihin bir dış, bir iç yönü olduğunu gösteriyor. Daha önceki tarihçiler, olayların ve olguların yalnızca bir açıklamasıyla ilgilenmiş oldukları halde, bu yeni bilim, toplumun tarihsel yaşamının iç neden ve etki bağlarının incelenmesi amacını da kapsar. Ve bir tarih felsefesinin önemli bir dalını oluşturur ve felsefenin bilimler arasına konmayı hak eder. Yeni bilimin konusu umran, insanın toplumsal yaşamıdır. İnsanların toplum içinde birleşmeleri kaçınılmaz bir olaydır ve umranın anlamı da budur. Toplumsal yaşam, İbni Haldun tarafından esas olarak maddi gereksinmelerle koşullanan insanın birleşmiş üretici faaliyeti olarak görülür. Toplum yaşamının bütün öteki görüngüleri, politika, öğrenme, kültür de umranın içeriğini meydana getirir ama özünü belirlemez. İnsanların toplum içinde birleşmelerinin zorunluluğunu tanıtlayan kanıtlar arasında İbni Haldun, Aristoteles'in şu sözlerini de aktarır. İnsan yapısı gereği bir yurttaştır. Ama onun buna verdiği kavram, eski çağ yazarlarının ve onların orta çağdaki izleyicilerinin siyasal öğretilerinden kesin bir biçimde farklıdır. Aristoteles'e göre insan politik bir varlık olarak doğduğu ve faaliyetleri ve arzuları ortak çıkar ve mutluluk isteğini benimsemeleriyle belirlendiği halde İbni Haldun insanın toplumsal varlığını onun ruhsal yapısı ve içgüdüsel arzularına değil besin ve yaşama araçları için doğal gereksinmelerine bağlamaktadır. İnsan yaşamı ve varlığı besin almadan olanaksızdır ama bir insanın gücü gereksinme duyduğu besini sağlamak için çok yetersizdir. Kendisi gibi başka birçoklarının gücünü birleştirmek hem kendisi hem de o başkaları için besin sağlamada zorunludur. Aristoteles'in ve İbni Haldun'un hareket noktası ve anlayışlarının özü arasındaki farklılık hesaba katıldığında her iki düşünürün görüşlerini A.S. Lappo Danilevski ve onun ardından S.F. Keçekyan'ın yaptığı gibi eşdeğer saymak olanağı yoktur. İnsan gücünü ve yeteneklerini iş süreci içinde kullanmanın dışında kendisi için yaşama araçlarını sağlayamayacağını İbni Haldun göstermektedir. İş süreci içerisinde insanların karşılıklı yardımı, insanlar arasındaki iş bölümünde ifadesini bulur. İşin bölümünü, insanların iş süreci içinde gerekli olan farklı aletlere gereksinme duymalarından çıkar. Her faaliyet çeşitli zanaatlara katılmadan onsuz edemeyecekleri aletlere gereksinme gösterir. Bunun sonucu olarak toplumun özü, insanlar arasında bir iş bölümüne dayanan yaşam araçlarının sağlanmasında, üyelerinin ortak emeğinde, çalışmasında yatar. Toplum yaşamının belirleyici bir etkeni olarak İbni Haldun, insanların ekonomik faaliyetini görmektedir. Bilesin ki çeşitli kabilelerin yaşam tarzlarındaki farklılık, sadece bu kabilelerin yaşam araçlarını elde ettikleri farklı yollara dayanır. İnsanlar, kabileler olarak, özellikle bu araçları elde edebilecek şekilde karşılıklı yardım amacıyla birleşirler. Yaşam tarzlarındaki farklılık ifadesiyle İbni Haldun, her şeyden önce ve yalnızca ekonomik faaliyetteki farklılığı anlamakta ve toplumsal yaşamın iki temel yönünü, kırsal ve kentsel, birbirinden ayırmaktadır. Kırsal nüfus, İbni Haldun tarafından bu bölünme mutlak olarak kabul edilmemekle birlikte, yerleşik tarımcılar ve kırsal göçebeler olarak ayrılmaktadır. Her ikisi de bir belirleyici koşulla birleşmiştir. Bunlar daha ileriye gitmeden yalnızca yaşamlarını sürdürmek için zorunlu olanı ve yaşam için gerekli olanları yapma ölçüsünde yaşam araçlarını elde etme yeteneğindedirler. Öte yandan kimisinin zanaatla, kimisinin de ticaretle uğraştığı kent sakinleri, kentlerdeki işin daha büyük ölçüde sağlanabilirliği ve işin bölünümü sayesinde yalnızca zorunlu malzemeleri değil, bolluk ve rahatlık içinde yaşamalarını zorlayan lüks maddeleri üretirler. Toplumsal yaşamın bu her iki yanı da yaratılıştan birbirlerine bağlıdır. İnsanın istediği birinci şey yaşam gereksinmeleridir. Ancak yaşam gereksinmelerine sahip olduğu zaman rahatlığa ve bolluğa erişebilir. Böylece kırsal yaşamın haşinliği, kentsel yaşamın kibarlığından önce gelir. Bu nedenle kent yaşamını köylülerin ulaşmak istediği bir amaç olarak görüyoruz. Kent toplumsal yaşamının biçimleri, kırsal yaşam biçimlerinin ardından gelir ve ikincisi birincisinin köküdür. Kent yaşamı kır yaşamından ne denli farklı olursa olsun İbn Haldun, her şeyden önce ve yalnızca bunların tarihsel karşılıklı bağlarını vurgular. Kent yaşantısı ile kır yaşantısı arasındaki ilişki, toplumsal gelişmenin düşük ve yüksek bir evresi arasındaki ilişkidir. Düşük evre ilkel ve çok az farklılaşmış üretim evresi ve düşük yaşam standardı evresidir. Düşük evreden yüksek evreye geçiş, büyük bir miktarda kemiğin bir yerde yoğunlaşmasının, köylülerin kentlere göçlerinin, işin bölünümü ve karmaşıklığı temeli üzerinde ekonomik faaliyetin yönündeki bir değişmenin sonucudur. Nüfusun kentlerde yoğunlaşması, emeğin yoğunlaşması ve emeğin azami bölünümü ve uzmanlaşması toplumsal gelişmenin temel yoludur. Yalnızca emeğin yoğunlaşması ve bölünümü, maddi ilerlemenin başlıca koşulu haline gelen bütün ürünlerin üretimine olanak sağlar. Eğer herhangi bir kent ya da bölge sakinleri bütün emeklerini sırf gereksinmelerini ve zorunlu yaşam araçlarını karşılamada kullanmış olsalar, bunu karşılamak için pek az bir emek miktarı yeterli olacaktır. Geri kalan emek zorunlu gereksinmelerinin kazanılmasına, harcanan emeğe göre bir artı nitelikte olacaktır ve konfor istemelerine ve öteki kentlerin gereksinme duydukları şeylere ve itibari değişim değerleriyle elde edecekleri şeylere kullanılacaktır. Toplumda emeğin bölünümü bir toplumun üyeleri arasında iyi bilinen emek değişimi biçimlerini öngörür. İbn Haldun'un içinde yaşadığı toplum basit ticari ilişkilerin egemen olduğu bir toplum olduğuna göre insanların çalışma biçimlerinin tek olası biçimi İbn Haldun tarafından mal değişimi olarak görülüyordu. Eş değer değişimin temelinde değişilen ürünlerin eşit değeri yatmaktadır. Pek çok yüzyıllar boyunca insan düşüncesi değişim eş değerliğini belirleyen gizemli özü bulmayı denemiştir. Aristoteles bu yönden ötekilerden daha ötelere gitmiştir. Her ürünün bir gereksinmeyi karşılamak hem de amacına hizmet etmek işlevini yerine getirdiğini gösterirken Aristoteles, değişimi öte yandan da nesnenin doğal olmayan bir kullanımı olarak görmektedir. Eşitlik olmadan değişim, ortak bir ölçüyle ölçülebilme olmadan eşitlik olamaz diyor ve devam ediyor. Bununla birlikte bu kadar farklı şeylerin aynı ölçüyle ölçülebilir olmaları gerçekte mümkün değildir. Değerin gerçek bir anlayışına yaklaşan Aristoteles tahlilini sürdürmüyor. Aristoteles, farklı nesnelerin ortak bir töz, insan emeği içerdiklerini görmedi. Eski toplumun tarihsel sınırlarıyla sınırlanmış olan Aristoteles'in önüne çıkan bu engel, yeni tarihsel koşullarda İbn Haldun tarafından aşıldı. İnsan düşünce tarihinde ilk kez İbn Haldun, değerin yaratıcısı olarak emeğin rolü konusunda bir tutum takınmıştı. Bil ki insanın kullandığı ve mülk niteliğinde elde ettiği her şey iç içe geçmiş olan emeğin değerinin bir eş değeridir. Bu mülk iç içe katılan emek kendi başına kazanılmaz şeyin amacı olmadığına göre kazanılmış şeyin bir nesnesi olarak kendini ortaya koyar. Bazı zanaatler öteki zanaatler için ifade olunur. Böylece bir dülgerin işi kerestecinin işine, dokuma işi eğirme işine bağlıdır. Ve böylece bu her iki zanaat daha çok emek ister ve değeri o ölçüde de daha yüksektir. Böylece açıktır ki insanın ürettiği ve bir kar çıkardığı her şey ya da büyük bir kısmı insan emeğinin değerine eşdeğerdir. İbn Haldun'un tahlil ettiği toplumun bir dizi küçük üreticinin meta üretimine dayanan bir toplumun ekonomik özü böyledir. Böyle bir toplumun varlığının temel koşulu emek araçlarının ve ürünlerinin üreticilerin özel mülkiyetidir. İbn Haldun'un devlet ve otorite konusundaki bütün öğretisi bu durumun kusursuz açıklıktaki bir anlayışının temeline dayanan ekonomik ve siyasal bir programından oluşmaktadır. Otoritenin varlığının amacı ve bütün işlevleri İbn Haldun tarafından eninde sonunda bir şeye özel mülkiyetin savunulmasına indirgenmiştir. Bunlar halk birleştiklerinde zorunluluk onları birbirleriyle ekonomik ilişkiler içine ve bu araçla gereksinmelerin karşılanmasına yol açar. Ve herkes kendi elini gereksinme duyduğu şeyi elde etmek için uzatır. Ve bir başkası onu yapacağı insan gücüne göre bunu yapmaktan alıkoyar. Bu nedenden ötürü insanın varlığı bir insanı bir ötekine karşı koruyan bir yönetici olmadan olanaksızdır. Ve bir başka yerde insan yaratılışındaki kötü nitelikler arasında bir şiddet ve karşılıklı düşmanlık eğilimini de içermek zorundadır. Ve kardeşinin mülküne gözünü diken bir kimse, mülkün sahibi onu bunu yapmaktan alıkoyamadığı sürece aynı zamanda da mülkü kapmak için ellerini uzatmış olmaktadır. Teorisinin temel ilkeleriyle bağıntılı olarak İbn Haldun, bir devlet politikasından başlıca istemlerinin programını şöyle özetlemektedir. 1. Yetkililer hükümleri altında bulunan kişileri ve mülkü suistimal etmeye son vermeli. Hükmü altındaki kişilerin ve mülkün korunması. 2. Vergi verebileceklerinden ılımlı vergi alınması, ticaretin vergi dışı bırakılması. 3. Ticarette ve üretimde devlet tekelciliğinin kaldırılması ve ticarete ve üretime tam bir serbestlik tanınması. 4. Büyük beylerin ellerinde olağanüstü bir siyasal güç sağlanmasına yol açacak olan geniş toprak yoğunlaşmasının yasaklanması ve yerel egemenlerin ayrıcalığının kaldırılması ve ülkenin parçalara bölünmesinin önlenmesi. 5. Köleliğin kaldırılması. 6. Komşulara karşı barışçı bir politika izlenmesi. İbni Haldun öğretisinin temel konumları böyledir. İbni Haldun'un tarihsel, felsefi öğretisinin materyalist niteliği ve onun siyasal programının insancılığı bunların yazarının sınıf konumu sorununa yanıt aramayı özellikle ilginç kılmaktadır. 14. yüzyıl marifindeki tarihsel durumun bir tahlilini yapmadan bu olanaksızdır. Bu yüzyılda mağrip tarihindeki en önemli görüngü, kıyı kentlerinin hızlı gelişmesi ve buna uygun olarak da siyasal etkinliklerin artmasıdır. Kentlerde dokuma, deri, sütçülük, un değirmenciliği ve seramik üretiminde ve bazı öteki zanaatlarda hızlı bir büyüme vardı. Mağrip'ten ihraç edilen malların listesi gösteriyor ki, el zanaatleri, manifaktürünün artan üretiminin ancak küçük bir bölüm ihracata ayrılıyordu. Büyük bir kitlesi Kuzey Afrika pazarlarına giriyordu. Kent zanaatçılığının büyümesi, mağripte ticari ilişkilerin hızlı gelişmesini, egemen feodal ekonominin pazarlama yeteneğinin büyümesini yansıtıyordu. Mağripte bir ticari ekonominin hızlı gelişmesinin asıl nedeni, 13. ve 14. yüzyılda tarımsal ürünlerin pazarlanmasında geniş olanaklar açan Akdeniz ülkelerindeki iktisadi kabarma idi. 13. ve 14. yüzyılların sınırları, Engels tarafından feodal orta çağın alacakaranlık dönemi, çağdaş kapitalist çağın şafağı olarak nitelendirilmişti. Bu niteleme, feodal toplumun rahminde yeni bir ekonomik temelin biçimlenmeye başladığı Akdeniz bölgesini ve her şeyden çok da İtalya'yı amaçlıyordu. 14. yüzyılda İtalya'nın bazı ticari, sanayi merkezlerinde görülmeye başlayan kapitalist yapı yeni bir güç haline geldi ve yalnız İtalya'da değil pek çok öteki Akdeniz ülkelerinde de toplumsal yaşam üzerinde önemli etkilerde bulundu. Bu etkinin temeli yabancı uluslarla ilişkilerin tarihsel ön koşul olan İtalya'da imal edilen ürünlerin ani büyümesi üzerine oturdu. 14. yüzyılda İtalya kentlerinin deniz aşırı ticareti 13. yüzyılın rakamlarının çok ötesine geçerek oldukça heybetli bir dinamizm dönemine ulaştı. İtalyan kentleriyle birlikte Katalonya ve Provence'in sahil kentleri Akdeniz'de geniş bir ticaret yaratan ve buralarda üretimin çok büyük bir biçimde yükselmesini olanaklı kılan ve İtalya'da kapitalist üretimin ortaya çıkmasını sağlayan temelleri koyan geniş bir pazar İstanbul, İskenderiye ve öteki kentlerle gerçekleştiriliyordu. 14. yüzyılda Akdeniz pazarı daha o zamandan birincil birikim döneminin uluslararası pazarı olarak adlandırılabilirdi. Mağrip ülkeleri ve özellikle de İfrikya, en büyük sahil kentleri olan Tunus ve Bourg ile Akdeniz pazar ağı içine girmişti. 13. yüzyılın sonuna doğru, 10. yüzyıldan 13. yüzyıla dek süren dağınık ticari işlemler, İtalya'nın hemen hemen bütün büyük ticari merkezleri Katalonya ve Provence ile uzun vadeli anlaşmalara dayanan düzenli bir ticarete dönüştü. Avrupa ile Kuzey Afrika arasındaki ticari yapıda, mağripin toplumsal yaşamını önemli ölçüde etkileyen pek çok değişiklikler oldu. Bu etkide İtalya'nın her şeyden çok da Floransa'nın yün dokuma sanayindeki kapitalist üretimin doğmasıyla yakın bağlantısı vardı. 14. yüzyılda Florentina'nın yün dokuma sanayi görülmedik bir doruğa ulaşmıştı. Yıllık üretim öteki büyük yün dokuma merkezlerinin üretiminin 20-30 katı idi ve Fransa'nın bütün sanayi merkezlerinin yıllık üretiminden daha yüksekti. İtalya'da çok büyük bir ham madde talebi doğdu. İtalyan koyunlarının yünü çok düşük kalitede olması nedeniyle sanayide hemen hemen hiç kullanılmıyordu. Temel ham madde gereksinmesi yabancı yünlerle karşılanıyordu. Yün ithalatı İtalyan kentlerinin ithalatının önemli bölümünü oluşturuyordu. Daha iyi kalitede yün talebi 14. yüzyıl boyunca hızla gelişti. İlk kapitalist sanayinin Anadolu için temel hammaddenin başlıca sağlayıcısı İngiltere ile birlikte en iyi cinsten yünün, garbonun bulunabildiği İfrikya'ydı.